Ayrım 16. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Eduardo Galeano. Sayfa 173. Büyük Toprağın Kroniği. 1. Ben Küba'ya ilk kez 64'ün ortalarında gitmiştim. Ada tam bir abluka altındaydı. Ne insanların ne de nesnelerin geçmesine izin veriliyordu. İlk önce Lima'ya, oradan da Meksika'ya geçtik. Meksika'dan Windsor'a, oradan da Montreal'e gittik. Montreal'de, arabaların karoserinde La Belle Province, göllerin kıyısındaki levhalarda da Private Property yazısı okunuyordu. 5 gün bekledikten sonra Paris'e, Paris'ten de Madrid'e geçtik. Madrid'de sabahleyin indik. Önümüzde artık sadece okyanusu geçmek kalmıştı. Ama Madrid'de Havana'ya gidecek uçağın gece kalkacağını öndürdük. Bunun üzerine Reina ile birlikte Prado Müzesi'ni gezmeye karar verdik. Birçok kuşaktan beri profesör olan şişko ve bilge büyük anne Reina, Moncada'nın yıl dönümü delegasyonunda yer alan bir yoldaştı. Gözlerinde hiç tükenmeyen bir zeka ışıltısı ve son derece kendine özgü bir iç çekişi vardı. Uzun yolculuk boyunca dostluğumuzu bir hayli ilerletmiştik. Kendimi bildim bileli arzuladığım o deneyim bana abluka sayesinde sunuluyordu. Eliyle boyadığı haliyle Greco'nun atlarını, Velázquez'in reprodüksiyonlarda asla verilemeyen ışığı ve hepsinin ötesinde Goya'nın kara resmini, yani ruhunda hayat bulan ve ömrünün sonuna dek Quinta de Sorda'da onunla birlikte yaşayan canavarları görmek. Müzenin kapısına vardık. Paseo del Prado, o temiz yaz gününde öğle vakti olağanüstü güzeldi. İçeri girmeden önce birer kahve içelim mi? Oradaki masalardan birine oturup kahve, tatlı, Jerez şarabı istedik. Reina kin gütmüyordu. Ama ilk evliliğinden bahsederken esniyordu. Yıllarca örnek bir anne ve evinin hanımı olarak yaşamıştı. Bir gece katıldığı bir eğlencede ona bir beyefendiyi takdir etmişler. Elini adama uzatmış, adam uzatılan eli sıkmış ve bırakmış. İşte o anda hayatında ilk kez olarak tuhaf bir elektrik hissetmiş ve o ana dek bedeninin dilsiz ve müziksiz yaşamış olduğunu hemen fark etmiş. Aralarında tek bir kelime bile konuşmamışlar. Reina onu bir daha hiç görmemiş. Ayrıca hayatını değiştiren adamın ne ismini hatırlıyordu ne de yüzünü. Bir tane daha kahve ve tatlı şarap istedik. Reina aşklarından bahsediyordu ve saatlerin nasıl geçtiğini anlamadım. Aklımıza saate bakmak geldiğinde vaktin bir hayli geç olduğunu gördük. Prado Müzesi'ne gitmedik. Prado Müzesi'nin varlığını bile unutmuştum. Kahkahadan kırılarak uçağa bindik. 2. 6 yıl sonra Küba'ya dönünce devrimin en zorlu dönemini yaşadığını gördüm. 10 milyonluk şeker rekoltesi hedefi gerçekleşmemişti. Tüm gayretin şeker kamışına yoğunlaştırılması ülke ekonomisini güdük bırakmıştı. Nihayet çocukların sütü ve ayakkabısı vardı. Ama çalışma merkezlerindeki yetimhanelerde ete rastlamak bir mucizeydi. Bazı meyve ve sebzelerin ise sadece anıları mevcuttu. Fidel Castro boğuk sesiyle kalabalığın önünde dramatik rakamları okudu. "Küba ekonomisinin sırları işte burada," dedi. "Evet, emperyalist beyefendiler," dedi. "Sosyalizmi inşa etmek çok güç." Devrim yüksek duvarları yıkmıştı. Artık herkesin başını sokacak bir çatısı, elbisesi, yemeği, alfabesi ve sağlığı, ki bu ulusal onur vesilesiydi, vardı. Peki, ama bu ülke asırlardan beri iktidarsızlık ve boyun eğmeye alıştırılmamış mıydı? Üretim hangi bacaklarla tüketimin hızına yetişecekti? Daha henüz kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmekte olan Küba koşabilir miydi? Devasa meydana akşamın karanlığı çökerken Fidel gerginliklerden ve zorluklardan bahsetti. Ve çok daha kapsamlı biçimde hatalara değindi. Kötü örgütlenmenin zararlarını, bürokratik sapmaları ve düşünülen yanılgıları analiz etti. Bazen gerçeklikten uzak davranmasına sebep olan kendi deneyimsizliğini kabul etti. Ve şu an oturduğu koltuğu işgal etme sebebinin iktidar ve ihtişamdan hoşlanması olduğunu zanneden insanlar olduğunu söyledi. "Ben bu devrime ömrümün en güzel yıllarını verdim," dedi. ve kaşlarını çatarak sordu. İhtişam ne ifade eder ki? Eğer dünyanın bütün ihtişamları bir mısır tanesine sığıyorsa, gerçek bir devrimin gelecek zamanlar ve nesiller için çalıştığını açıkladı. Usandırma, abluka ve tehditler karşısında devrim çok çaba sarf ediyor ve nefesi kesilecek gibi oluyordu. Düşman, Küba'da zorluklar içinde olduğumuzu söylüyor dedi Fidel. Onu sessizlik içinde dinleyen kalabalığın içindeki insanların suratları gerildi ve yumrukları sıkıldı. Kübalı ünlü şair Jose Martin'in şöyle bir sözü vardır. Dünyanın bütün ihtişamları tek bir mısır tanesinin içine sığar. Bu konuda düşman haklı. Düşman, Küba'da memnuniyetsizliğin olduğunu söylüyor diye ekledi. Ve bu konuda da düşman haklı. Ama düşmanın yanıldığı bir şey var. Ve geçmişin bir daha asla geri gelmeyeceğini belirtti ve gök gürültüsünü andıran bir sesle Küba'nın bir daha asla sömürgeci tarım ve emperyalist aşağılama cehennemine dönmeyeceğinin altını çizdi. Kalabalık, ona yeri göğü titreten bir haykırışla cevap verdi. O gece ajansların telemleri deli gibi Fidel Castro'nun devrilmesinin çok yakın olduğu haberlerini geçtiler. Yalan için eğitilmiş bazı gazeteciler gerçek cesareti anlayamadılar. O gece Fidel'in samimiyeti devrinin büyüklüğünün ve gücünün boyutlarını göstermişti. Ben orada bulunma şansına sahip olmuştum ve bunu hiç unutmuyorum. 3. Bola de Nieve, Havana'daki evinde beni Montevideo ve Buenos Aires hakkında sorulara boğdu. 30 ya da 40 yıl önce tanıyıp sevdiği yerler ve insanlar hakkında bir şeyler öğrenmek istiyordu. Bir süre sonra orası artık yok ya da o unutuldu gitti türünden şeyler söylemenin bir anlamı olmadığını anladım. Bunu sanırım o da anladı. Çünkü Küba hakkında konuşmaya başladı. Afrikalı büyüsüyle beyaz adamın biliminin alt edilemez bu sentezine Yoruba, Marksizm, Yerinlenizm adını veriyordu. Ve saatlerce eskiden şarkı söylesin diye kendisine para ödeyen yüksek sosyete ile ilgili dedikodular anlattı. Rosalta, Abreu'nun iki tane orangutanı vardı. Onlara tulum giydirirdi. Orangutanlardan birisi ona kahvaltı servisi yaparken diğeri onunla sevişirdi. Bana bir dönem arkadaşı olan Amalia Palaez tablolarını gösterdi. Doğduğu gibi öldü dedi. 71 yaşında hala bakireydi. Asla erkek ya da kadın bir sevgilisi olmadı. Canlı tavuklardan ve bağlı olmayan maymunlardan korktuğunu itiraf etti. Piyanonun başına oturdu. Drume Negrita adlı şarkıyı çaldı. Ardından da Ay, Mama İnesi ve Fıstıkçının Narasını. Çok yıpranmış bir sesi vardı. Ama her düştüğünde piyano kalkmasına yardım ediyordu. Şarkının tam ortasında birden durdu ve ellerini havaya kaldırıp öylece kaldı. Sonra bana döndü ve şaşkınlıkla şöyle dedi. Piyano beni yaratıyor. Beni yeni baştan yaratıyor. 4. Casa de las Americas'ta yapılması gereken işler bitince Sergio Chap'la bana Gran Tierra'ya bir yolculuk yapmamızı teklif etti. Selva'nın üzerinde bir ceviz kabuğunda uçtuk ve ülkenin en uç noktasına gittik. Haiti'nin dağları ufukta masmavi parlıyorlardı. Hayır, hayır, dedi Maguito. Küba burada bitmiyor. Maisi, burnundaki topraklar denizin kıyısında olmasına rağmen kupkurular. Kuraklıklar yeşil sebze ve fasulye tarımını mahvediyor. Bulutları taşıyıp yağmuru uzaklaştıran dört çeşit rüzgar Maisi de kesişiyor. Maguito, kahve içmek için bizi evine götürdü. İçeri girerken kapının önünde uyuyan bir dişi domuzu uyandırdık. Domuz buna çok öfkelendi. Etrafımız çocuklar, domuzlar, keçiler ve tavuklarla çevrili halde kahvemizi içtik. Duvarlarda Azize Barbara'nın yanında iki Buda, bir İsa kalbi olduğu halde göğe yükseliyordu. Etrafta bir sürü mum yanıyordu. Bir hafta önce Maguito bir torununu kaybetmişti. Vakti saati gelmişti. Rengi uçtu gitti. Bir pamuk çiçeğine döndü. Vakti saati gelince hiçbir şey fayda etmez. Hepimiz bu dünyaya belli bir süreliğine geldik. Bazen bu vakit dolmadan insan için mumlar yakılır. Tıpkı 37 yıl önce benim için yaptıkları gibi. Bu sabah çıkmaz derler ve adam birden ayaklanır. Yarı açık kapıdan balıkçıların geldiğini gördük. Çoktan temizlenip tuzlanmış kurutmaya hazır bir halde sopalardan sarkan kocaman balıklarla denizden geliyorlardı. Yoldaki toz arkalarından sis bulutları kaldırıyordu. Bu bölgelerde ilk helikopter göründüğünde insanlar korku içinde kaçışmışlar. Devrimin zaferinden önce ağır hastalar Selvan içinden sedyeyle elde taşınıyorlarmış. Ve barakaya varamadan yolda ölüyorlarmış. Ama bizim küçük uçağımız yeni havaalanına indiğinde kimse korkmadı. Ve sakallılar Los Llanos'a ilk hastaneyi inşa edili bayağı zaman olmuştu. Dürüst adam suistimali fark edemiyor, dedi Maguito. Benim kusurum bu. Eğer düşmanlarım varsa bile ben bilmiyorum. Gizli düşmandır onlar. Ben hayatım boyunca şarkı söyleyip dans ettim. İçki içtim, eğlence kaçırmadım ve iyi bir arkadaş oldum. Buradan öteye herkes beni tanır. Ve bizi uyardı. Biz burada kavgacı insanlar değiliz. Kızar, öfkeleniriz. Ama daha öteye gitmeyiz. Ama yukarıda, Gran Teria'dakiler, mavi sivrisinekten daha kötüdürler. 5. Yolda parıltılar insanın gözünü kamaştırıyordu. Alçaktan ve dönerek esen rüzgar insanları ve nesneleri kırmızı tozdan bir maskeyle örtüyordu. Yöre insanı yarasalardan nefret ediyordu. Yarasalar geceleri mağaralardan çıkıp kahve bitkilerinin üzerine konuyor ve taneleri ısırıp içlerindeki balı emiyorlarmış. Sonra bu taneleri kuruyup yere dökülüyorlarmış. 6. Patana Arriba, Küba devrimini gerçekleştiren Fidel Castro ve arkadaşları. Kayalıkların üzerinden denize hükmediyordu. Patana Abajo, yukarı patana. Aşağıda sığ kayalıkların önünde bulunuyordu. Herkesin ismi Mosqueda'ydı. Geçen sene, dedi Don Cecilio. Çocuklarımla torunlarımı sayıyordum ve yaklaşık 300 sayısına ulaştım. Artık evde kadın yok. 87 yaşındayım. Ben eskiden aşağı tarafta keçi, sığır ve domuz yetiştirdim. Burada kahveyle şansım yaver gitmiş gibi görünüyor. Görünüşlerimi elbette hala unutmadım. Bize göz kırptı, hala aklımda. Hafızada ve dürtüde bir şeyler kalıyor. Ve dişsiz damaklarını açığa çıkaran bir gülümsemeyle ekledi. Mosqueda'nın buralardaki en yaygın soyadı olması boşuna değil. Susamıştık. Don Cecilio Mosqueda sallanan koltuktan fırladı. Hemen ağaca çıkıyorum, dedi. Torunlarından ya da torunlarının çocuklarından biri onun kolundan yakaladı ve yerine oturttu. Braulio, bez dolanmış, ayaklarıyla ağacın tepesine kadar tırmandı. Pala elde, dallarda sallandı. Birden yere bir Hindistan cevizi yağmuru döküldü. Ses kayıt cihazı Don Cecilio'nun merakını uyandırmıştı. Ona nasıl çalıştığını gösterdim. Bu alet gerçekten bilimsel bir şey, diye söyledi fikrini. Çünkü ölülerin sesini canlı olarak muhafaza ediyor. Sakalını kaşıdı, işaret parmağıyla kayıt cihazını göstererek şöyle dedi. Bunları oraya kaydetmenizi istiyorum. Ve kapalı gözleriyle sallanarak konuştu. Braulio, aile içi gardiyanların şefiydi. Torun ve torun çocukları ekipler halinde nöbetleşerek uyuyorlardı. En küçük bir dalgınlıkta, Don Cecilio'nun ata atlayıp Selva'yı dört nana geçerek deli gibi arzuladığı genç kıza güzel söyler söylemek için gün ağrırken Barakoa'ya var diyordu. Ya da uykularını kaçıran, başka bir kıza serenat yapmak için oldukça uzakta bulunan Monte Cristo'ya kadar tepelerden yürüyordu. Devrim Don Cecilio'ya kötü bir şey gibi görünmüyordu. Eskiden insanlar birbirlerinden kopuk yaşarlardı, dedi. Şimdi kültürler arası ilişkiler daha yoğun. O, radyoyu tanımıştı. Evdeki papağan Beatles'ın bir şarkısını öğrenmiş, Don Cecilio'da Havana'da olup biten kimi şeylerden haberdar olmuştu. Ben plajı sevmem. Neredeyse hiç gitmem. Ama duydum ki Havana'da kadınlar her taraflarını gözler önüne seren biskini diye bir şey giyiyorlarmış. Bunda bir tuhaflık var. Onun kocası olduğunuza göre karınızın bedenini bir tek sizin görmeye hakkınız var. Ben tutucu bir adamım. Ve ahlaki yozlaşmanın topluma plaj ve dansla girdiğini düşünüyorum. Benim karım nasıl mı giyinirdi? Kafasından giyinirdi ve ayaklarından soyunurdu evlat. Boşanma konusu da onu endişelendiriyordu. Çok sayıda boşanma olduğunu öğrenmişti ve bunun doğru bir şey olmadığını düşünüyordu. Peki ama Don Cecilio diye araya girdi Sergio. Sizin 40 küsür tane karınız olduğu yalan mı? 49 diye düzeltti Don Cecilio. Ama ben hiç evlenmedim ki. Evlenen hapı yutmuş demektir. Daha sonra ağzını aramak istedik ama Don Cecilio hazine hakkında konuşmaya yanaşmadı. O yerdeki herkes onun bir mağarada gömülü bir hazinesi olduğunu biliyordu. 7. La Makina adındaki bir köye doğru gidiyorduk. Kamyon insanları topluyordu. Herkes toplantıya. Placido, gel hadi, gidelim. Kaçma. Placido, bana haber vermediler. Banyo yapıp ütülü kıyafetlerini giymişler, kamyonu bekliyorlardı. Rengarenk şapkalı kadınlar bayram yerine gider gibi giyinmiş, genç kızlar yeni ayakkabılı ayaklarını vuran erkekler, kamyonun üzerinde toz bir anda insanların tenini ve elbiselerini kaplıyordu. Bu yüzden gözlerin kapalı tutulması gerekiyordu. Birbirlerini seslerinden tanıyorlardı. Don Cecilio mu? O eski zamanlardan kalma bir ihtiyar. 100 yaşından fazla olmalı. Hazinenin nerede olduğunu söylemeden ölüp gidecek. Arkasından kimse hayır duası etmeyecek. Ne diyorsun Ormidia? Ruhu asla huzur bulmayacak İraida. Bulamaz tabii. İşlediği onca günah ve üzerindeki onca toprakla. Benim çok toprağım mı var? Seni göremiyorum Ubino. Hadi canım. Sadece gereksinimlerimi karşılayacak kadar. Sana soran olmadı Arkonide. Kamyon bir çukurdan diğerine sallanarak gidiyordu. Dallar insanların suratlarına çarpıyor ve ağaçlardan rengarenk salgın havuzlar dökülüyordu. Sarsıntılar arasında onları avuç avuç ceplerime dolduruyordum. Hiç korkma, dünyanın sonu gelmez. Dünya daha yeni başlıyor Rubino. Kamyonda ayrıca bir sürü çocuk, iki köpek ve bir de papağan yolculuk ediyordu. Herkes bir yere tutunmaya çalışıyordu. Ben bir su borusuna sarılmış öyle gidiyordum. Motor ikide bir de istop ediyordu ve aşağı inip gitmek gerekiyordu. Ben seçilmiş miyim? Diyordu Urbino. Bir yere gitmek hariç her konuda iyiyimdir. Lastiklerden biri patladığında daha önümüzde çok yol vardı. Tamiri mümkün değil, bitmiş bu. Ve grup yola yaya olarak devam etti. Sanki çok lazımmış gibi yol yokuş yukarı çıkıyordu. Adamlar ve kadınlar, çocuklar ve hayvanlar şarkı söyleyerek dağa tırmanıyorlardı. Sesim nasıl çıktı gördünüz mü? Ne ciğer var ama bende. Terden ve tozdan yapış yapış olmuşlardı. Ama o yaz günü, öğleden sonra üç sularında acımasızca cezalandıran güneşin altında mutlu mesut yürüyorlardı. Öldüğüm gün beni kim hatırlayacak? Suyundan içtiğim o küpü saymazsak. Topallayan Urbino, benim gömleğime tutunarak yürüyordu. Ben bildiğim şarkıyı söylerim ve dünyaya ne bir borcum var ne de ondan korkarım dedi. Bu ritmi bilir misin? Buraların müziğidir. Adına Nengon deriz. Patana'nın müziğidir. Ama Patana, Abajo'nun, Maracas ve yine bizim buluşumuz olan dört telli gitarla çalınır. Patana ülkesinde yani bu ıssız dağ başında her şeyi icat etmeye mecburuz. Palmiyelerin tepesi beyaz bir paltının altında kavruluyordu. Eğer yukarıya bakarsam başım dönüyordu. Düşündüm ki buz gibi bir bira şu anda kan nakli gibi gelirdi. Burada Fidel'in haberi dahi olmayan 10.000 tane şey oluyor, diyordu Urbino. Havana'dakilere söyle, bana söz verdikleri yedek parçaları göndersinler. Sakın unutma, tamam mı? Urbino, marangoz atölyesi için bir elektrikli motor satın almıştı. Almadan önce gidip sormuş ve ona almasını söylemişlerdi. Böylece herkes mobilya yapmanın dışında Patanalılara ışık sağlayabilecekti. Ama motor hiçbir zaman çalışmamıştı. Ve Patanalılar dalga geçmeye başlamışlardı. Bu içi boş demirler diyorlardı. Bu motor tam bir üçkağıt. Urbino seni fena kazıklamışlar. Motor olmazsa karanlıkta yaşamaya devam ederiz. Beni anlıyor musun? Söyle onlara şu şeyleri, motoru çalıştırmak için gereken bütün parçaları göndersinler. Bayır arkamızda kaldı ve Grand Tierra'nın ilk ahşap evleri gördük. Yola çıkan birkaç tane vahşi boğa koşarak kaçtı. Muz bahçelerinden açılmak üzere olan şişmiş mor kozalar saklıyordu. Uzun yeşil elbisesini sürükleyerek yürüyen ihtiyar bir kadını beklemek için durdum. Gençliğimde uçardım, dedi bana. Artık zor yürüyorum. Bütün Grand Tierra toplantıya katılmıştı. Kimse şikayet etmiyordu ve elmacık kemikleri çıkık, yüz hatları sert sarışın bir köylü sözü alıp örgütlenmeden ve yapılması gerekenlerden bahsedene kadar şakalar, şarkılar gırla gitti. Tarımın mekanikleşmesi konusunda bölgenin en önemli teknisyeniydi. Toplantıdan sonra Sergio ile beni kızarmış platano, görüntüsü yeşil, muza tıpatıp benzeyen ve genellikle patates gibi kızartılarak tüketilen bir yalancı meyve yemeğe davet etti. Okumayı ve yazmayı 20 yaşında öğrenmişti. 8. Çok sayıda renkli salyangoz toplamıştık. Bir iğneyle işlerini teker teker boşalttıktan sonra güneşin altında kurumaya bırakıyorduk. Bu minicik harikalar her biri farklı renk ve desendeki polimatalar, ağaçların ve bitkilerin üzerinde yaşayıp mantarlarla beslenen Küba'ya özgü renkli minik salyangoz gözlerimi kamaştırdı. Ağaçların gövdelerinde de geniş muz yapraklarının altına tutunarak yaşıyorlardı. Sümüklülerin her biri evini Picasso ya da Miro'dan daha ustaca boyuyordu. Patana'da bana ender bulunan bir salyangoz hediye etmişlerdi. Onlara ermitano, münzevi diyorlardı. İçini boşaltmak beni bir hayli uğraştırdı. Sümüklü uzun sedef sarmalın en dibine gizlenmişti ve ölmüş olmasına rağmen kesinlikle dışarı çıkmaya yanaşmıyordu. Ermitano iğrenç bir koku yayıyordu ama zor rastlanır bir güzelliğe sahipti. Üzerinde bakır renginde ve Malaya hançeri biçimindeki çizgiler bulunan kabuğu bir topaç gibi tombulca dönmekten ziyade ikiye ayrılıp uçmak üzere tasarlanmış gibi duruyordu. 9. Aurelio bize buraya gelmeden önce uyarıldığını anlattı. Patana'ya sakın gitme. Orada insanları yakıp gizlice gömerler. Ayrıca Patanalılar çok hızlı yürürler. Asunción'daydık. Aurelio bütün gün her yerde bize eşlik ediyordu. Geceleri uyumuyordu. Aşağıdan birisi 3 kez ıslık çalına dek bizimle birlikte kalıyordu. Aurelio ıslığı duyunca pencereden dışarı atlıyor ve yeşilliklerin içinde kayboluyordu. Bir süre sonra geri dönüyordu ve yatağına uzanıp gün ağarana kadar sigara içiyordu. Sana büyü yapılmış Aurelio diyordu Sergio. Gecenin herhangi bir saatinde odamızın kapısını çalıyordu. Kabuslardan korkuyordu. Dairenin içindeki belli bir noktaya yoğunlaşarak uykuya daldıktan sonra ya dev bir çivi gelip göğsüne saplanıyor ya da onu kendine çeken kocaman bir mıknatıstan kurtulamıyor ya da demirden bir piston onu duvara sıkıştırıp bir kaburgasını kırıyordu. Topçuluk bölümü 7. dönem mezunu olan Aurelio bir ordu mensubuydu. Beni ordudan atmak istiyorlar. Onlardan bana bir şans daha vermelerini istedim. Benim orada keyfim yerinde ve askerliği seviyorum. Savaşmak için Venezuela'ya gitmeye çalışmıştı. O ve diğer arkadaşları yola çıkmak üzereyken yakalanmışlar. Onlarla bizzat Fidel konuşmuş. Henüz çok genç olduklarını, eğitimlerine devam etmelerinin daha iyi olacağını söylemiş. Küçük bir uçakla Gran Tierra'ya gelirken bir misyonum olduğunu düşünüyordum. Kendimi Venezuela ya da Bolivya'ya giden bir haberci olarak hayal ediyordum. Polis beni havaalanında bekleyecekti. Sonra bir trenin çatısında kaçacaktım. 10. Aurelio'yla birlikte sabah erkenden köyden çıktık. Bir elinde bir yaba, diğerinde ise büyük bir pala vardı. Bize yılan öldürmeye geldiğini söyledi. Onların kayaların ya da otların arasında arıyor, ya kafalarını kesiyor ya da kemiklerini kırıyordu. Bize babasından kalan palayı gösterdi. Bir keresinde Camagüey'de Haitili Matias onu elimden aldı. Ama öyle zorla çekiştirerek falan değil. Onların iyi bildiği yöntemle. Şimdi palayı kafana indireceğim dedim ona. Ve palayı havaya kaldırdım. İhtiyar Matias bana dokunmadı bile. Kollarını önce çapraz tutup sonra açtı. Ve bir anda kör olduğumu hissettim. Kendime geldiğimde palayla mangoyu yarmıştı bile. Kafeteryaya gittiğimizde orada bir sürü genç kız gördük. Salyangoz'u ne yaptılar? Diye sordu işlerinden birisi. Yoksa sen de mi buğday tenli? Aurelio bir anda kıpkırmızı oldu. Sergio fısıldayarak tavsiyede bulunuyordu. Şu zayıf falan çok şakacıdır. Kızlar aralarında tartışıyorlardı. Zevkler ve renkler tartışılmaz. İnsanın giyim şeklinin hiç önemi yoktur. Bir insanın karakterini etkilemez. Hadi canım, en güzel gelinlik gelinin tenidir. İnsan hayatta bir kez evlenir. Peki ya adamın küçücük bir kuşu varsa ne olacak? Bunu öğrenmek için o işi önceden yapmak gerekir. Söylesene Narda, şu aşık olunacak adam nereliydi? Ben de Turkino tepesinden daha yüksek bir ahlak var. Aman Tanrım, burada öyle bir ilkellik yaşıyoruz ki ben artık buna dayanamayacağım. Zayıf olan kızın adı Bismania'ydı. Ona verdikleri isim hoşuna gitmemeye başlayınca kendi ismini kendi seçmişti. 11. Yakınlarda bir bina inşa eden gönüllü bir grup vardı. Onlara yardım etmeye gittik. Oradaki kızlardan hiçbiri benim hoşuma gitmedi, dedi ağırlıyor. Hava kararına kadar çalıştık. Üçümüz de üzerimize bulaşan kireçten bembeyaz ve çimentodan taş gibi kaskatı kaldık. Aurelio, bize Grantiera'ya bir genç kızın peşinden geldiğini itiraf etti. Kız oraya okumaya gittiğinde Havana'da tanışmışlar. Şimdi kızı kilit altında tutuyorlarmış. Pencerenin altında ıslık çağın habercileri gönderen o kızmış. Bu şekilde bir anlığına ağaçların arasında Aurelio'yla buluşuyorlarmış. Ama o gece ne kimse ıslık çaldı, ne de Aurelio kapıyı yumrukladı. Onu ertesi gün görmedik. Oradakilere onu sorduğumuzda Havana'ya doğru geri uçuyordu. Kızı kaçırmaya çalışıyordu dediler bize. Babası onun burada olduğunu öğrendi. Aurelio'nun babası boynunda 3 şerit taşıyan bir yüzbaşıymış. Aurelio 6 yaşındaymış ve Fulgencio Batista'nın ülkeden uçakla kaçmasının üzerinden 4 gün geçmiş. Aurelio, Baracoa plajında iri yarı bir adamın kendisine doğru geldiğini görmüş. Göğsüne kadar sakalı ve zeytin yeşili bir üniforması varmış. Bak demiş ona annesi. Şu gelen senin baban. Aurelio plajda koşmuş, iri yarı adam onu havaya kaldırıp kucaklamış. Ağlama demiş ona. Ağlama. 16. ayrımın sonu. Sayfa 186.